Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 15. ayrım. 23. kısım. Havadan bakınca toprak, kayalar ve ağaçlar araziyi bir tepeler ve vadiler, ışıklar ve gölgeler dizisi olarak paylaşıyordu. Helikopter yükseldikçe Nieman bu almaşıklığı ilk kez görenlerin heyecanıyla seyretmeye koyuldu. Bu koyu renkli çalı göllerine, buzul taşı karmaşasına, baş döndürücü kayalıklara hayranlıkla baktı. Bu ıssız manzarada dünyamızın derin bir gerçeğini yakaladığını hissetti. Başlangıçtan beri, insanoğlunun isteklerine direnen, bütün çıplaklığıyla gözler önüne serilen, bozulmaz, zorlu bir gerçeği. Helikopter, engebelerin oluşturduğu labirentte, tek bir yatakta toplanan kollardan meydana gelen nehrin üzerinde yol alıyordu. Pilotun yanında oturan Fanny başını eğmiş, büyük gürültüler çıkararak çırpınan nehrin dalgalarına bakıyordu. Artık operasyonun yönetimi genç kadında olacaktı. Ormanların yeşili seyrelmeye başladı. Ağaçlar geride kaldı. Gökle boy ölçüşmekten vazgeçmiş gibi kendi gölgelerine sığındı. Sıra kara topraklara geldi. Bütün yıl boyunca donmuş halde kalan verimsiz kayalıklara. Kararmış yosunlar, renksiz likenler, donmuş bataklıklar insana yoğun bir umutsuzluk duygusu veriyordu. Biraz sonra geniş ve gri zirveler göründü. Sanki toprağın güçlü soluklarıyla doğmuş gibi keskin kenarlı kayalar belirdi. Sonra yeniden yasak bir kalenin karanlık su hendeklerini andıran koyu renkli çukurluklar. Dağ oradaydı. Yayılıyor, geriliyor, çıplaklaşıyor, uçurumlu yamaçlarını gözler önüne seriyordu. Sonunda göz kamaştıran, lekesiz bir beyazlık, karla kaplı tepeler. Sonbaharla birlikte dudakları kapanmaya başlayan yarıklar. Nieman, yarıkların ortasında donup kalmış akarsuyu seçebiliyordu. Göğün griliğine rağmen bu ışıklı yılanın yüzeyi kor bir ateş gibi parıldıyordu. Nieman, polikarbonat gözlüklerini indirdi. Koruyucu bantları ilikledi. Donmuş nehre dikkatle bakmaya başladı. Tertemiz nehir yatağının dibinde, göğün buraya hapsedilmiş anıları gibi mavimtırak çizgileri görebiliyordu. Helikopterin pervanelerinin gürültüsü kara saplanıp kayboluyordu. Önde Fanny, gözlerini GPS yani küresel konumlandırma sistemi cihazından, uydu verilerinden yararlanarak yer saptamayı sağlayan küçük kuvars ekranlı alıcıdan ayırmıyordu. Kaskına takılı mikrofonu alıp pilota seslendi. Orada, kuzeydoğudaki buz yalağı. Pilot başını sallayıp helikopteri bir oyuncak gibi yatırdı. Zirvenin diğer yamacında dinleniyor gibi görünen 300 metrelik bir bumerang şeklindeki büyük kratere doğru yöneldi. Bu büyük havuzun ortasında buzdan dev bir dil uzanıyor, yükseklerin aydınlık parıltısı ile yamacın dibinde buzların biriktiği, sıkıştığı ve çarpıp parçalanarak donmuş birer hançere dönüştüğü daha karanlık yansımalar oluşturuyordu. Fanny, pilota dönüp haykırdı. "Burada tam altımızda, büyük buzul çatlağı." Helikopter, buzulun ucuna, basamak gibi üst üste binmiş şeffaf, sivri köşelerin, karla boyanmış bir yüzün tebessümüne benzeyen koyu karanlık bir çatlak gibi, uzun bir kırık biçiminde açılmış noktaya yöneldi. Bembeyaz bir toz burgacının ortasına indi. Pervanelerin rüzgarı karda derin izler oluşturuyordu. "İki saat," diye haykırdı pilot. "İki saat sonra buradayım. Sonra hava kararacak." Fanny, GPS'yi ayarlayarak pilota uzattı. Onları gelip almasını istediği yeri gösterdi. Adam kafasını salladı. Fanny ve Nieman, ellerinde su geçirmez koca birer çanta, yere atladılar. Helikopter hemen havalandı. Göğün maviliğinde kayboldu. İki karaltıyı, ebedi karların sessizliğiyle baş başa bıraktı. Kısa bir süre beklediler. Nieman gözlerini kaldırdı. Beyaz bir çölde iki insan taneciği gibi kenarında durdukları buzdan uçuruma dikkatle baktı. Gözleri kamaşmış, tüm duyuları harekete geçmişti. Manzaranın ölçüsüzlüğüyle çelişen, kristalleri gizli ve mahrem bir kırılganlıkla gıcırdayan karın hafif mırıltısını duyar gibi oldu. Genç kadına baktı. Boynu dik, omuzları gergin, derin derin soluk alıyor, sanki ciğerlerine soğuğu ve temiz havayı çekmek istiyordu. Dağ neşesini geri getirmiş gibiydi. Komiser genç kadının sadece bu hareli buzullar arasında mutlu olduğunu, gerginliğinin sadece burada azaldığını düşündü. Bir peri gibiydi, dağların sadık bendesi. Nieman bir buzul çatlağı gösterip sordu. "Neden bu da bir başkası değil?" Çünkü sizi ilgilendiren katmanların görülebileceği kadar derin bir tek burası var. 100 metre derinliğe kadar inilebilir. Nieman yaklaştı. 100 metre mi? Ama 60'lı yıllara ait katmanlara ulaşabilmek için yalnızca birkaç metre inmemiz gerek. Hesabımı yaptım. Yılda 20 santim dersek bizim... Fanny gülümsedi. Sizinki bir teori. Ama bu buzul sizin ortalamanıza uymaz. Çanağın içindeki buzlar eğik bir çizgi izleyerek ezilmiştir. Başka bir deyişle genleşirler, uzarlar. Aslında bu yarıkta her yıl yaklaşık bir metre kalınlığında bir katmana karşılık gelir. Hesabınızı yeniden yapın komiser. 35 yıl geriye gitmemiz için inmemiz gereken derinlik 35 metreden fazla mı? Genç kadın onayladı. Bir yerlerde mavimsi bir oyuktan hafif bir su sesi geliyordu. Küçük bir su kaynağı olmalıydı. Fanny arkasındaki çatlağı gösterdi. Bu yarığı seçmemin bir başka nedeni daha var. Son teleferik istasyonu sadece 800 metre ötede. Eğer tahmininizde yanılmadıysanız ve katil kurbanını gerçekten de bir buzul çatlağına sürüklediyse, bu işi burada yapmış olması çok muhtemel. Yaya olarak erişilmesi en kolay yarık budur. Fanny, çantasını açmak için karların üzerine çöktü. Parlak çelikten yapılmış iki çift krampon çıkardı. Birini Nieman'a fırlattı. Bunu botlarınızın altına takın. Nieman söyleneni yaptı. Sivri metal uçlar taşıyan tabanı botlarının kenarına göre ayarlayarak taktı. Sonra da neopren bağlarını üzengi gibi bağladı. Çocukluğunda kullandığı tekerlekli patenlerinin bağlarını hatırlamıştı. Fanny çantadan bir ucunda geniş bir halka bulunan içi boş, diğer ucu yivli çubuklar çıkarıyordu. Yivli buz sikkeleri dedi dalgın dalgın. Soluğu parlak bir buğu gibi havada kristalleşiyordu. Sonra sapı şişkin, her biri sökülüp takılabilir bir çekiç kazma aldı. Bütün aletlere merakla bakan Nieman'a bir kask uzattı. Bütün her şey hem çok geliştirilmiş bir teknolojinin ürünlerine hem de kullanılması çok basit, sade aletlere benziyordu. Şimdiye kadar görülmemiş, en son tekniklerle üretilmiş malzemelerden yapılmış, İngiliz şekerlemeleri gibi değişik renklere boyanmışlardı. Yaklaşın. Fanny Nieman'ın beline ve kalçalarına, üzerinde kayışlar ve halkalar bulunan, iç tarafı yumuşak malzemeyle kaplı bir kemer bağladı. Ayarları yapıp kemeri sıkılaması birkaç saniyeden fazla sürmedi. Yaptığı modeli görmek isteyen bir stilist gibi geri çekilip baktı. Harika görünüyorsunuz dedi gülümseyerek. Sonra çapraz kayışlar bir elektrik düzeneği ile bir reflektör önüne yerleştirilmiş yassı ve fitil içeren karmaşık bir lamba aldı. Nieman kendini ayna işlevi yapan reflektörde görme fırsatı buldu. Kar başlığı, kask, kemer ve çelik kramponlarla fütürist bir yetiyi andırıyordu. Fanny lambayı komiserin kaskına taktı. Sonra da omzunun üzerinden bir boru geçirdi. Fanny, Nieman'ın kemerine takılı depoya bakıp mırıldandı. Asetilen lambası. Yakıtla çalışır. Zamanı gelince gösteririm. Sonra gözlerini kaldırdı ve ciddi bir sesle konuştu. Buz apayrı bir dünyadır komiser. Alışkanlıklarınızı, refleklerinizi, sonuç çıkarma yöntemlerinizi unutun. Hiçbir şeye güvenmeyin. Ne yansımalara, ne yarık duvarının sertliğine, ne de görünüşüne. Kendi kemerini ayarlarken bir taraftan da yarığı gösteriyordu. Burada her şey olağanüstü, şaşırtıcı görünecektir ama gördüklerinizin hepsi birer tuzak olabilir. Bu, şimdiye kadar hiç bilmediğiniz bir buz. Aşırı sıkışmış, betondan daha sert ama aynı zamanda birkaç milimlik bir kabuk altında bir kuyuda saklayabilen bir buz. Sadece benim söylediklerimi yapın. Fanny durdu. Söylediklerinin etkilemesini bekledi. Heyecanı yüzünün çevresinde büyülü bir hale gibiydi. Saçlarını ensesinde topladı, kar başlığını giydi. Değirmene buradan gireceğiz dedi. Burası daha girintili çıkıntılı. İşimiz biraz kolay olabilir. Ben önden gidip sikkeleri saplayacağım. Buzu çatlattığımda serbest kalacak gaz onlarca metrelik bir yarık oluşturacak. Bu çatlak aşağıya doğru da uzayabilir, yana doğru da. Yarığın kenarından uzaklaşmanız gerekir. Gaz gök gürültüsü gibi patlayacaktır. Tek başına bir zararı yok ama buz kütleleri sarkıtlar koparabilir. Gözünüzü dört açın komiser. Hep tetikte olun. Hiçbir şeye dokunmayın. Nieman, genç kadının söylediklerini can kulağıyla dinliyordu. Ömründe ilk kez bir hatunun emrine giriyordu. Fanny, bu gurur kırıklığının farkına varmıştı. Hem eğlenen, hem de otoriter bir ses tonuyla devam etti. Zaman ve uzaklık kavramlarımızı yitireceğiz. Tek ayar noktamız ip olacak. Elimde her birinde 100'er metrelik ip bulunan bir sürü torba var. Sadece ben, kat ettiğimiz mesafeyi ölçebilecek durumdayım. İzlerime basarak gelecek, en önemlisi, emirlerime harfiyen uyacaksınız. Ani hareket yok. İyice anlaşıldı mı? Tamam diye soludu Nieman. Hepsi bu mu? Hayır. Fanny gözünü bulutlarla kaplı göğe çevirdi. Sizinle gelmeyi kabul etmemin tek nedeni fırtına. Eğer güneş çıkarsa, zaman kaybetmeden buradan çıkmamız gerekecek. Neden? Çünkü güneş buzu eritir. Eriyen sular, yarığın duvarları boyunca üzerimize akar. Sıcaklığı 2 dereceyi geçmeyen sular. Oysa, harcadığımız enerji nedeniyle vücutlarımız çok ısınmış olacak. İlk şok, kalbimizin durmasına neden olabilir. Onu atlatırsak, hemen arkasından bayılmaya bağlı olarak ölüm tehlikesi var. Bu, işimizi bitirir. El ve ayaklarımız donar, hareketlerimiz yavaşlar. Size bunun resmini çizmeme gerek yok. Birkaç dakika içinde iplerin ucuna asılmış heykeller gibi donup kalırız. Kısacası, ne olursa olsun, ne bulursak bulalım, güneşin ilk belirtileriyle birlikte yukarı çıkıyoruz. Nieman, kızın bu son söylediklerini dikkatle dinledi. Bu da katilin yarığa inmek için fırtınadan yararlanmış olduğunu gösteriyor, değil mi? Fırtınadan ya da geceden. Komiser düşündü. Bulutları araştırdığında güneşin tüm cumartesi günü boyunca bölgeyi aydınlattığını öğrenmişti. Eğer katil kurbanıyla birlikte yarığa inmişse, geceyi beklemiş olması gerekirdi. Bu kadar güçlüye katlanmak sebebi neydi? Hele sonra cesetle birlikte vadiye inmek. Nieman, kramponların da etkisiyle yarın kenarına kadar güçlükle, beceriksizce yürüdü. Eğilip baktı, kanyon baş döndürücü değildi. Tam aksine, yaklaşık 5 metre aşağıda duvarlar kalınlaşıyor, neredeyse birbirlerine değiyordu. Yarık o zaman büyük bir deniz kabuklusunun ağzı gibi ince bir çizgiye dönüşüyordu. Fanny yanına geldi. Belinin çevresine sikkeler ve halkalar bağlarken anlattı. Sel suları çatlaktan süzülüp birkaç metre aşağıdaki boşluğu doldurur. Onun için yarık, bu ilk kırıktan sonra aşağıda çok daha genişler. Burada sular duvarları ıslatır ve oyar. Gördüğünüz bu çenelerden geçip içeri kaymamız gerekecek. Nieman, uçurumun tepesinde buzun istemeyerek açılmış gibi duran iki kenarına baktı. Buzulun içine aşağıya indiğimizde geçmiş yüzyılların sularına erişebilir miyiz? Kesinlikle. Kutup bölgesinde çok eski çağlara kadar inilebilir. Binlerce metre derinlikte. Nuh'u, gemisini yapmaya iten sular, el değmemiş bir halde bekler. Bir de soluduğu hava. Hava mı? Buzların içine hapsolmuş oksijen kabarcıkları. Nieman şaşkınlıktan ne söyleyeceğini bilemiyordu. Fanny sırt çantasını taktı. Yarığın kenarına diz çöktü. İlk sikkeyi sapladı. Buna bir halka takıp içinden ipin ucunu geçirdi. Bulutla kaplı göğe baktı sonra çok eğleniyormuş gibi bağırdı. Zaman makinesine hoş geldiniz komiser. 24. Kısım. Rapel inişine geçtiler. Komiser kendi kendine sıkışan bir kelepçeden geçen bir ipe asılıydı. İnmek için ipi usulca boşaltan bir mandala basmak yeterliydi. Mandalı bırakır bırakmaz kelepçe yeniden ipi tutuyordu. Bu durumda da belinden ve bacaklarının arasından geçen kemere oturur gibi boşlukta asılı kalıyordu. Nieman bütün dikkatini bu basit harekete vermiş, birkaç metre aşağıdan ipi boşaltmasını söyleyen Fanny'nin emirlerini dinliyordu. Bir sonraki sikkenin hizasına vardığında, önce kemerine bağlı bir kayışla kendini emniyete alıyor, sonra da ip değiştiriyordu. Üzerindeki bütün bu ip ve kayışlarla dokunaşları Noel Baba'nın kızağını boyayacak kadar büyük bir ahtapotu andırıyordu. İniş sırasında göremediği ama içgüdüsel bir dürtüyle deneyimlerine güvendiği genç kadının üzerinde bir yerlerdeydi. Yarığın duvarı boyunca inerken birkaç metre aşağıdaki Fanny'nin hareketlerini duyuyordu. O anda hiçbir şey düşünemiyordu. Gösterdiği yoğun dikkatin arasında sadece karışık, güçlü, bilinmedik duygular yaşıyordu. Duvarın soğuk soluğu, vücudunu boşlukta, asılı tutan kemerin güveni, gök kubbeden koparılmış bir gece parçası gibi parlayan, koyu mavi buzun güzelliği. Biraz sonra göğün ışığı görünmez oldu. Kalın kenarların arasından geçerek yarığın yüreğine indiler. Nieman, dev bir canavarın kristalden işkembesinde hissetti kendini. %100 nemden oluşan bu buz kubbenin altında, duyguları keskinleşiyor, daha da yoğunlaşıyordu. Işık yankıları gibi belli belirsiz parıltılar saçan, koyu ve şeffaf duvarlara hayranlıkla baktı. Karanlıkta yaptıkları her hareket mağaradaymış gibi rezonans yaratıyordu. Sonunda Fanny duvar boyunca neredeyse dümdüz uzayıp giden bir çıkıntıya ayak bastı. Biraz sonra Niyaman da bu doğal basamağa ulaştı. Yarığın iki duvarı yeniden birbirine yaklaşmış, aradaki uzaklık sadece birkaç metreye inmişti. "Yaklaşın," dedi Fanny. Niyaman yaklaştı. Fanny, Niyaman'ın kaskının tepesindeki bir düğmeye basınca, Niyaman bir çakmak yaktığına yemin edebilirdi, çevreye güçlü bir ışık yayıldı. Komiser, genç kadının kaskındaki reflektöre bakınca bir kez daha kendi silüetini gördü. Hemen o anda kırılmanın etkisiyle o güçlü ışığı yayan, ters çevrilmiş koni biçimindeki asetilen alevini fark etti. Fanny, el yordamıyla kendi lambasını yaktı. Soluk soluğaydı. "Eğer sizin katil bu yarığa girdiyse buradan geçmiş olmalı." Niyaman anlamadan baktı. Lambasının yatay olarak inen sarı ışığı kadının yüzünü bozuyor, sert ve ürkütücü gölgelerle kaplıyordu. "Doğru derinlikteyiz," dedi Fanny, duvarın pürüzsüz yüzeyini göstererek. "Kubbenin yaklaşık 30 metre altında, yani 60'lı yılların karlarının kristalleştiği yerde." Fanny yeni bir ip çantası aldı, sonra duvara bir sikke sapladı. Birkaç çekiç darbesiyle sağlamlaştırdıktan sonra, tıpkı bir türbüşon kullanıyormuş gibi çevirdi, halkasına bir kelepçe taktı. Kadının gücü Niyaman'ı şaşırtıyordu. Sikkenin yanındaki oluktan çıkan buz parçacıklarına bakarken çok az erkeğin böylesine güçlü olabileceğini düşündü. Bir ip boyu daha ilerlediler ama bu kez yatay olarak parıldayan, dar ve uzun yol boyunca birbirlerine bağlanmış uçurumun kenarında yürüdüler. Karşı duvarda belli belirsiz gölgelerini gördüler. Fanny, 20 metrede bir ipi bölüyor, diğer bir deyişle duvara yeni bir sikke çakıp bir sonraki bölümü öncekilerden ayırıyordu. Bu operasyonu birkaç kez tekrarladı. Böylece 100 metre ilerlediler. "Devam mı?" diye sordu Fanny. Komiser kıza baktı. Lambanın keskin ışığıyla aydınlanan yüzünde şimdi kötü bir ifade vardı. Niyaman başıyla onayladı. Parlaklığın sonsuzluğunda kaybolan buz koridorunu gösterdi. Kadın yeni bir çanta çıkarıp aynı hareketlere baştan başladı. Sikke, ip, 20 metre, sonra bir daha sikke, ip, 20 metre. Bu şekilde 400 metre ilerlediler. Katilin buradan geçtiğini gösterecek ne bir iz ne de işaret vardı. Biraz sonra Niyaman, gözlerinin önündeki duvarın sallanmaya başladığı duygusuna kapıldı. Aynı zamanda da hafif tıkırtılar, uzaktan gelen alaycı kahkahalar duydu. Her şey aydınlanıyor, yankılanıyor, belirsizleşiyordu. Bu sarhoşluğu diye bir şey var mıydı? Yeni bir ip çantası çıkaran Fanny'ye baktı. Genç kadın hiçbir şeyin farkında değildi. Korku her yanını sardı. Belki de çıldırıyordu. Belki de yorgunluğun etkisiyle vücudu, beyni iflas etmek üzereydi. Titremeye başladı. Soğuk, kemiklerini kısa aralıklarla sarsıyordu. Parmakları son sikkenin üzerinde kenetlendi. Ayakları beceriksizce ilerliyordu. Gözleri yaşla doldu. Fanny'ye yaklaşmaya çalıştı. Birden bacaklarının vücudunu taşımadığını hissetti. Çılgınlığı arttı. Lambasının aydınlığında mavimsi duvarların dalgalanması daha da güzel bir hal aldı. Düşecekti. Boşluğa. Kendi çılgınlığının kurbanı olacaktı. Soluk soluğa bağırmaya başardı. "Fanny!" Genç kadın döndü. Niyaman birden saçmalamadığını anladı. Genç dağcı kadının yüzünde lambanın gölgeleri yoktu şimdi. Kaynağı bilinemeyecek kadar güçlü bir ışık, Fanny'nin yüz hatlarını aydınlatıyordu. Eski ışıltılı ve hükmedici güzelliğine kavuşmuştu genç kadın. Niyaman çevresine bakındı. Duvar ışıl ışıl hareleniyordu. Duvar boyunca akan düşey dereleri gördü. Hayır, saçmalamıyordu. Tam tersine ipleri ayarlamakla fazla meşgul Fanny'nin fark edemediği bir değişikliği görmüştü. Güneş. Anlaşılan, yukarıda yağmur bulutları dağılmış, yerini güneşe bırakmıştı. İşte buzdaki çatlaklardan sızarak yansıyan yumuşak ışığın nedeni buydu. Durmak bilmeyen yansımaların, boşluktaki alaylı gülüşlerin kaynağı da. Sıcaklık artıyordu. Buzul erimekteydi. Allah kahretsin diye homurdandı Fanny. Olup biteni o da anlamıştı. Hızla en yakındaki sikkeye baktı. Uzun damlalar halinde terleyerek erimekte olan buzdan duvara çakılı vidalı uç açıkta parlıyordu. İki ortak tutunamayacaktı. Doğruca boşluğun dibine uçacaklardı. Fanny bağırdı. "Çekilin!" Nieman geriye doğru bir adım attı. Ağırlığını sol ayağına vermeye çalıştı. Ayağı kaydı, doğruldu, sırtı boşluktaydı. Dengesini bulmak için hızla ipe asıldı. Her şeyi aynı anda duydu. Kopan kelepçenin gürültüsünü, duvarı kazıyan kramponlarının sesini, son anda ensesinden yakalayan Fanny'nin yumruğunun acısını. Fanny, komiseri duvara dayadı. Buzlu su yüzünü ısırdı. Fanny kulağına fısıldadı. Artık kıpırdamayın. Nieman dertop oldu. Soluk soluğa kaldı. Fanny üzerinden atlayıp geçti. Kadının soluğunu, terini, buklelerinin yumuşaklığını hissetti. Fanny şaşılacak bir hızla onu yeniden ipe bağladı, iki yeni sikke çaktı. O bütün bunları yaparken yarıktaki su uğultusu gümbürtüye, akıntılarda çağlayana dönüşmüştü. Her yanda sular, duvarları kırbaçlıyor, kükrüyor, şiddetle çarpıyordu. Koca buz parçaları yerlerinden kopuyor, dağıla kırıla kaybolup gidiyordu. Nieman gözlerini yumdu. Düştüğünü, kaydığını, açıların, uzaklıkların, perspektiflerin kaybolduğu bu parıltılı sarayda yok olduğunu hissetti. Onu gerçeğe döndüren Fanny'nin çığlığı oldu. Kafasını çevirdi, solda, duvardan uzaklaşmak için ipe asılmış genç kadını gördü. Nieman, bir çağlayan şiddetiyle düşen suların altında doğrulmak, ona yaklaşmak için olağanüstü bir çaba harcadı. Parmakları ipin üzerinde kenetlenmiş bir idamlık gibi boşlukta sallandı ve gerçek bir çağlayanın içinden geçti. Bu buzul çatlağı onları yutmak üzereyken Fanny neden duvardan uzaklaşmaya çalışıyordu? Fanny işaret parmağını buza doğru uzattı. Orada, orada işte diye fısıldadı. Nieman genç dağcı kadının görüş açısını yakalamaya çalıştı. İşte o zaman imkansızı gördü. Şeffaf duvarın içinde kaynak sularının oluşturduğu aynada buzlar tutsağının vücudu görünüyordu. Cenin pozisyonundaydı. Ağzı sanki sessiz bir çığlık için açıktı. Sonu gelmeyen sular bu görüntünün üzerinden geçiyor, yaralarla kaplı morarmış cesedin sudaki aksini dalgalandırıyordu. Şaşkınlığa rağmen, ikisini de öldürmek üzere olan soğuğa rağmen burada gerçeğin yansımasından başka bir şeye bakmadıklarını anladı komiser. Çıkıntı üzerinde dengesini bulmaya çalıştı. Kendi etrafında dönerek kusursuz bir yarım daire çizdi. Tam karşıdaki buzdan duvara baktı, mırıldandı. Hayır, burada! Gözlerini karşı duvara yerleştirilmiş, donmuş bir kan gölünde yatan gerçek cesetten ayıramıyordu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 147. Devamı 16. ayrımda.